Ayrım 32. Garip Bülbül, Neşet Ertaş, Erol Parlak. Sayfa 462. Türkiye'de TV programları. Neşet Ertaş ölmediğini Almanya'da belli ölçüde duyurabilse de sorunun asıl kaynağında yok edilmesi gereğiyle Türkiye'ye gelmeye karar verir. Böylelikle uzun süreden beri sağlık sorunlarına neden olarak ileri sürdüğü ve katılmak istemediği televizyon programlarına birer birer katılıp, halkın yakından izlediği bu programlar aracılığıyla ölmediğini gösterme yönünde adımlar atar. Ertaş'ın bu yönde değerlendirdiği programların ilki TRT'dedir. Ertaş TRT1 kanalında gece yayınlanan bir programa, aynı zamanda kendisinin koyu bir hayranı olan karikatürist Oğuz Aral'la birlikte katılır. Onun olağanüstü enerjisi ve Aral'ın Ertaş'ı onore eden yaklaşımı ile övgü dolu konuşmaları içerisinde süren ve ölmemiş desinler diye deyim yerindeyse mecburen katıldığı bu program, yaşadığını, sağlıklı ve performansının yerinde olduğunu gözler önüne sererek yürekleri ferahlatır. Ancak bu program ve sonrasında yaşananlar öylesine yoğun ve güçlüdür ki, toplumda büyük bir beklenti oluşmuştur. Onun Türkiye'deki yıllarını birebir yaşamış hayranları, türküleriyle büyümüş genç kuşaklar, toplumun her kesiminden sevenleri, Ertaş'ı başka programlarda görüp hasret gidermek istemektedirler. Ertaş da çok geçmeden bu beklentiye karşılık verir ve İbrahim Tatlıses'in yıllardır çeşitli TV kanallarında yapmakta olduğu ve o günlerde Star TV'de yayınlanan İbo Show adlı programına katılması için kendisine yaptığı daveti kabul eder. Ertaş'ın özel hayranı olan ve onun uzun bir süredir programında konuk etmeye çalışan Tatlıses, Ertaş'la birlikte programa yıllarca onun türkülerine hayranlık duyarak seslendirmiş Selda'yı da çağırmıştır. Gün gelip de programın yayın saati yaklaştıkça bir baştan bir başa Anadolu'nun dört köşesinde coşkulu bir bekleyiş başlar. Böylelikle Ertaş'ın ölmemiş desinler diye neredeyse zorla katıldığı bu programda diğerleri gibi onun muhteşem performansı yanında kendisine duyulan özlemle birleşince deyim yerindeyse yer yerinden oynar, izlenme rekoru kırar. Ölmediğini kanıtlayan Ertaş için artık halkının ve sevenlerinin özlemine karşı durabilme gibi bir seçeneği ve olanağı da kalmamıştır. Bu nedenle ardı ardına yeni programlara çıkmayı sürdürür. İbo Show'a katılıp ölmediğini tüm Türkiye'ye gösteren Ertaş, kısa bir süre sonra Bayram Bilge Tokel'in Kanal 7'deki Gönül Dağı adlı programına konuk olur. Bu programda kendisiyle birlikte çağrılan diğer program konukları da ünlü sanatçı Muzaffer Akgün ve şair Bekir Sıtkı Erdoğan'dır. Ertaş'ın birbirinden değerli türkülerini, bozlaklarını seslendirdiği Gönül Dağı programının yayını sırasında da telefonlar kilitlenir, izlenme rekoru kırılır ve yayın süresi 4 saate kadar uzatılır. Ertaş bu programda ayrıca TRT tarafından 1998 yılında çekilen ancak bir türlü yayınlanamayan Neşet Ertaş belgeseli konusuna da değinerek, "Yayınlanması için herhalde ölmemi bekliyorlar" sözleriyle bir göndermede bulunarak bir anlamda ilgilileri halka şikayet eder. Tokel, programın ardından gece geç saatlerde TRT Genel Müdürü Yücel Yener'in kendisini arayarak böyle bir şeyin olamayacağını, Ertaş'a yapılan bu saygısızlığın hemen düzeltileceğini belirttiğini, belgeselin hemen yayınlanacağını bildirdiğini Ertaş'a iletir. Neşet Ertaş, görüşme 1996-2012. Ertaş'ın o günlerde katıldığı bir başka program, TGRT kanalında yayınlanan ve Sümer Ezgün'ün hazırlayıp sunduğu Nazar Değmesin adlı programdır. Ertaş'ın yalnız başına katıldığı bu canlı program da muhteşem bir ortam ve seyirci katılımı ile geçer. Sergilediği olağanüstü performansı yanında okuduğu birbirinden değerli eserler sonrası program süresi uzatılır, yine izlenme rekoru kırılır. Hem Sümer Ezgi ile kişisel dostluğumuz hem de Ertaş'a olan düşkünlüğüm nedeniyle benim de seyirci olarak katıldığım bu programda Ezgi, mikrofonu tutarak görüşlerimi almak istemişti. Ben de kısa konuşmamda sanat ve sanatkar kavramının içinin boşalarak yozlaştığı bu dönemde kıyıp da kendisine sanatçı diyemediğim için Neşet Ertaş sanatçı değil, sanat ağacıdır demiştim. Programın belli bir yerinde önce Ertaş'ın eski dostu Orhan Gencebay da programa telefonla katılmış ve eski günleri anarak kendisine olan sevgisini belirtmişti. Daha sonra ise telefonun başında Anadolu'nun son yüzyıldaki en değerli halk ozanlarından Aşık Mahzuni vardı. Aşık Mahzuni, Bülbül dediği Ertaş'a olan sevgisini, ona olan duygularını şu şiiriyle ifade ederek Türkiye'ye dönüşünü kutladı. Bülbül, hayli oldu bağdan gideli. Uzak bağda öten Neşet, hoş geldin. Aşıkların hepsi haktan badeli, gözümüzde tüten Neşet, hoş geldin. Sen bizim ovaya türküler ektin, ektiğin türküden çektin ha çektin. Gönül dolusunu gurbete döktün, bir gelip bir giden Neşet, hoş geldin. İnce ince gurbet yakar insanı, sıladan ayrılmam derdin, ha kardeş, hanı? Güzel toprağımın ey bülbül canı, gamlı gamlı yatan Neşet, hoş geldin. Serin olur Ilgaz Dağı'nın başı, seninle çok yedik ekmeği aşı. Mahzuni Şerif'in kara kardeşi, bir doğup bir batan Neşet, hoş geldin. Mahzuni Usta'nın bir yandan hoş geldin derken dile getirdiği gönül dolusunu gurbete döktün sözleri, Ertaş'ın son 20 yılı için söylenebileceklerin en güzel özeti olup konunun can alıcı noktasına işaret etmekteydi. Çünkü Ertaş, sanatının zirvesindeyken bir çırpıda onu gözden çıkaran, bunu yaparken de neyi yitirdiğini bile bilmeyen ülkesinden uçup giderek uzak diyarlara düşmüş, yurdunda ülkesinin insanıyla omuz omuza emek vererek, insanı için üreterek sürmesi gereken en verimli çağını gurbette geçirmiş, gönlünde birikeni de gurbet ellerine dökmüştü. Gönül dolusunu gurbete dökmüş, yurduna yürek kırgınlığı içinde ve zorunlu nedenlerle dönmüş Ertaş, tıpkı Gönül Dağı programında olduğu gibi o günlerde gönlünü yaralayan belgeselin yayınlanmaması konusunda bu programda da birkaç sözcükle dile getirir. Bütün bunların sonucunda birkaç gün sonra belgesel yayına girer. Belgeselin hemen yayınlanması konusunda adım atılmış ancak izlenme oranı az olan geç saatlere konmuştur. Buna karşın daha ilk bölümü yayınlanır yayınlanmaz reyting o kadar yüksek olur ki kalan 3 bölüm TRT1'de prime time denilen izlenme oranlarının en yüksek olduğu zaman dilimine alınır. Böylelikle belgeselin tümü rekor sayılabilecek düzeyde izlenir. Bu durum Anadolu insanının Ertaş'a olan özleminin bir göstergesidir. Neşet Ertaş bunların sonrasında başka TV programlarında da yer alır. Bir yandan katıldığı ve olağanüstü performans sergilediği TRT programları, öte yandan Neşet Ertaş belgeselinin yayına girişiyle artık gözler tamamen ona çevrilmiştir. Ertaş'a gösterilen bu ilgi, onun 1950 yılların ortalarından 1980'de Almanya'ya gidene kadar Türkiye çapında yarattığı olağanüstü etki, eserleri, tarzı, plakları, kasetleriyle zaman içerisinde toplum belleğinden silinmek bir yana daha da güçlenen etkisinin sonucudur. Bu durum, aynı zamanda toplumun öz benliğinden hızla uzaklaşmasının yarattığı yozlaşmanın getirdiği olumsuzlukla öz kültürüne olan özleminin, yıllar içinde toplum dimağında biçimlenen iyi bir şeylerin gelişmeyeceği yolundaki umutsuzluğa karşı tepkinin, adeta onun kişiliğinde bir patlama olarak ortaya çıkışıdır. Yaklaşık 60 yıldır toplum belleğinde yer etmiş nice kuşakların beşikten o güne türküleriyle büyüdüğü ve adeta efsaneleşen varlığı ile adı dilden dile dolaşan, hemen her tarzdan sanatçının düğünler, eğlence yerleri, televizyonlar, radyolar, müzik albümleri, konser salonlarında seslendirdiği ve her zaman kulaklarda olan birbirinden değerli unutulmaz türkülerin yaratıcısı, Anadolu'nun son yüzyıl içerisindeki belki de en kudretli halk kahramanı Ertaş, bir kez daha dimdik, pırıl pırıl çehresiyle gözler önündedir. Gücünden bir şeyler yitirmek bir yana daha da olgunlaşmış sanatıyla toplumun karşısına çıkmış, bellekleri tazelemiş, yarım yüzyılı aşan yaşanmışlıkları anımsatarak yeniden gönülleri fethetmiştir. Böylelikle kendisiyle ilgili sorumsuzca dillendirilen öldü haberleri ters tepmiş, tam tersine daha da olumlu bir etki yaratarak Türkiye'nin onu yeniden kazanmasına neden olmuştur. Ertaş'ı bilenlerin yaşadığı bu olağanüstü mutluluk hali yanında onu hiç tanımayan toplumun değişik kesimleri, özellikle de üniversiteli gençler bu pırıl pırıl çehreli oturup kalkmasında, hal ve tavırlarında, konuşmasında enginlikten uzaklaşmayan, her şeyiyle ince, gizemli ve olağan dışı halk sanatkarının sırrını anlamaya yönelir. Aynı dönemde halk müziğinde yaşanılan değiş müziği ve kısa saplı saz ekseninde biçimlenmiş piyasa icrasının içine girdiği durağanlığın getirdiği tek düzelik de bir anda gözlerin Neşet Ertaş'a çevrilmesini sağlar. Böylece Ertaş yeniden merdi meydan olup meydanlardaki yerini alacaktır. İkinci bahar, yaşayan efsane yeniden Türkiye sahnelerinde. Neşet Ertaş uzun yıllar boyunca Türkiye'den ayrı, gözlerden uzak kalmış olması nedeniyle ilk başlarda tedirgindir. Unutulmuş olduğunu düşünerek endişeye kapılmıştır ancak İstanbul'un ünlü Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda düzenlenen, bizim de içinde bulunduğumuz çok sayıda sanatçı, yazar, sinemacı, gazeteci, politikacı, devlet adamının katıldığı konserde, tiyatroyu deyim yerindeyse tıklım tıklım dolduran binlerce kişilik izleyici kitlesi önüne çıkıp topluluğun nabzını yakaladığında, kısa zamanda bu tedirginliğinin yersiz olduğunu anlar. Çünkü konser her ne kadar İstanbul'daysa da kendisini izlemeye gelenler arasında Anadolu'nun çeşitli yerlerinden hatta en uzak köşelerden seyirciler bulunmakta olup büyük bir coşku ve sevgiyle Ertaş'ı yeniden bağrına basarlar. Bu noktadan sonra eski şevk ve heyecanın canlanan Ertaş bu ilk deyiminde saatler süren müthiş bir performansla herkese unutulmaz anlar yaşatır. Ertaş o gün yaşadıklarını şöyle özetler. O gün İstanbul'da olanlara teşekkür ederim. İster İstanbullu olsun, ister Anadolu'nun en ücra yerinden, nereden gelirse gelsin, görüyorum ki İstanbul'da da konser versem Adana'dan kalkıp gelen var. Doğudan, batıdan, her taraftan. Neşet Ertaş, görüşme 1996-2012. Ertaş'ın bu konserde yaşadıkları ve duydukları yepyeni bir sürecin, Türkiye'nin hemen her yerinde yapılacak konserler dizisinin başlangıcı olur. Bu öyle bir konser turudur ki, Ertaş 2000 yılından 2004 yılına kadar geçen 4 yıllık sürede, Türkiye'nin hemen her yerinde hatta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bile birçok konser verir. Ertaş'ın yaptığı bu konser dizisi içerisinde en önemlilerinden biri, Ankara metrosunun açılışı dolayısıyla verdiği konserdir. Zira uzun süre ikamet edip sahnelerinde emek harcadığı ve ekmeğini yediği Ankara'ya uzun yıllar sonra yeniden dönüşüdür Ertaş'ın. Doğrusu Ankara da ona olan bağlılığını bütün içtenliğiyle göstermiştir. Açık havada düzenlenen bu konserine on binlerce katılım olmuştur. Metro alanı, alanının çevresi, arka sokaklar adeta bir insan seliyle kaplanmış ve Ankaralılar Ertaş'ı sevgiyle yeniden bağırlarına basmışlardır. Ertaş da kendisini derinden etkileyen kalabalığa unutulmaz bir gün yaşatarak bu ilgiye karşılık vermiştir. Neşet Ertaş'ın Türkiye'nin çeşitli yerlerinde gerçekleştirdiği ve bir süre sonra neredeyse Türkiye'yi bir baştan bir başa yeniden dolaşacağı konser turnelerindeki menajeri Bayram Bilge Tokel'dir. Böylelikle Tokel, bir yandan Türkiye Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü görevini sürdürürken, diğer yandan da Ertaş'ın konser programlarını düzenler. Uzun yıllar sonra yeniden çıktığı ve binlerce kilometre yol kat ederek gerçekleştirdiği Türkiye turnesinde, Ertaş'ın gittiği her yerde karşılaştığı, yıllar önce gördüklerinin hemen aynıdır. Başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere Türkiye'nin hemen her yerinde gerçekleşen salon, açık hava, stadyum gibi konserlerinin değişmeyen görüntüsü, alanlara sığmayan, adeta insan seli görünümündeki olağanüstü kalabalıklar, yoğun ilgi ve yıllar içinde özlemle daha da büyümüş Ertaş sevgisidir. Böylece Ertaş uzun zaman önce büyük bir moral çöküntüsü içerisinde ayrıldığı ülkesine muhteşem bir dönüş yapmış, yeniden çok sevdiği halkıyla kucaklaşmıştır. Vefalı Anadolu halkı da uzun zaman önce sessiz sedasız uçup giden, ancak sevgisi hiç azalmayan kahramanını yeniden özlemle, canı gönülden bağrına basmakla kalmamış, onun yarım yüzyıldan fazladır dilden dile dolaşan efsaneleşmiş ününü bu kez yaşayan efsane olarak tasdik etmiştir. Bozkır'ın bir başka yöresinden Niğdeli şair Fikret Dikmen, öldü haberleri üzerine büyük üzüntü yaşanan ancak görkemli bir dönüş yaparak herkesi sevince boğan efsanenin geri gelişi sonrası, Anadolu halkının yaşadığı sevinci, mutluluğu ve yıllardır ona duyduğu özlemi bir şiirle halkın dilinden anlatır. Sensiz yanık bozlaklar aynı tadı vermiyor, o güzelim nameler boy verip yeşermiyor, bu halk seni gönülden, yürekten çok seviyor. Yiğit Anadolu'nun yaşayan efsanesi, hoş geldin vatanına Bozkır'ın tezenesi. Yeter artık, yüzünü daha fazla gizletme, türkülerle ilaç ol, yaramızı sızlatma. Bizler seni çok sevdik, sen kendini özletme. Yiğit Anadolu'nun yaşayan efsanesi, hoş geldin vatanına Bozkır'ın tezenesi. Sen en güçlü ozansın, bunu herkes bilmeli. Sanatçıyım diyenler önünde eğilmeli. İnsanları sevmektir insanlığın temeli. Yiğit Anadolu'nun yaşayan efsanesi. Hoş geldin vatanına bozkırın tezenesi. Yıllardır feyiz aldık sazın ile sözünden, asla ödün vermedin garip denen özünden, yürüdün ustaların, aşıkların izinden, yiğit Anadolu'nun yaşayan efsanesi, hoş geldin vatanına bozkırın tezenesi. Halkın has kovanına bal yapan bir arısın, türkülerin ustası, bozlağın mimarısın. Baba Ertaş'ın bize garip yadigarısın. Yiğit Anadolu'nun yaşayan efsanesi. Hoş geldin vatanına bozkırın tezenesi. Fikret Dikmen özledim, seni görmeye geldim. Yoluna türab oldum, yüzüm sürmeye geldim. Türkülerin bağından güller dermeye geldim. Yiğit Anadolu'nun yaşayan efsanesi. Hoş geldin vatanına bozkırın tezenesi. Geçen uzun süre içerisinde yarattığı türkü dili, eserleri ve efsanesi kulaktan kulağa, dilden dile yayılan Ertaş'ın, halkıyla yeniden cemal cemale gelerek bütünleştiği konserlerindeki izleyicilerin görünümü de zamanla değişmiştir. Kendisini izlemeye gelenlerin önemli bir kısmının üniversiteli gençlerden oluşması onu çok mutlu etmiş, o da bu durumu, söylediğim sözlerin doğru olduğuna inanılmışlığa, aklın, fikrin, mantığın, okumuş talebelerimizin bilincine bağlıyorum. Bugünkü ilgi bundan 30 sene evvelki gibi değil, bilinçli. O zamanlar bu kadar okuyan gencimiz yoktu, sözleriyle belirtmiştir. Neşet Ertaş, görüşme 1996-2012. Neşet Ertaş'ın baharı yazı bitmiş ve kışa dönmüş olarak gördüğü ömrünün bu ileriki döneminde yaşadığının adı ikinci bahar olsa gerekir. İlerlemiş yaşına karşın yeniden giriştiği ve yıllarca bıkmadan, usanmadan yer aldığı bu koşuşturmacada, saatlerce sahnede kalabilmesi ve sergilediği olağanüstü performans ve başarının nedeni ikinci baharın mutluluğudur. Devlet sanatçısı unvanı, Ahilik Sanat Ödülü. Türkiye'ye yaptığı görkemli dönüşü sonrasında halkıyla yeniden bütünleşip ikinci baharını yaşayan Ertaş'a yönetim katında da ilgi oluşur. 2000'li yılı başları, 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in görev süresinin son zamanlarıdır. Onun da katkısıyla yakın bir süreden beri devlet tarafından bazı sanatçılara devlet sanatçılığı unvanı verilmeye başlanmış, zamanla adeta bir furyaya dönüşen bu hareket içerisinde birçok kişi devlet sanatçısı unvanı almıştır. O döneme kadar Anadolu'nun özbeöz çocukları olan ve binlerce yıllık sanat geleneğine omuz verip her türlü olumsuzluğa karşın yaşatmaya çalışan halk sanatçıları, her zaman olduğu gibi alt kategorilerde görülerek bu tip payelerden uzak tutulmuşlardır. Uzun süre gözlerden uzak kalmış Neşet Ertaş da bu haksız yaklaşımdan payına düşeni almıştır. Dehası, ince ruhu ve içtenlikle yarattığı gönül mirasıyla Türkiye genelinde çok sevilen, eserleri farklı müzik türlerinden her kim okursa okusun beğenilip müzik sektörünün ticari mekanizmaları için bulunmaz kazanç kapısı olan Ertaş da bu anlayış içerisinde yöresel sanatçı olmaktan ileri gidememiş, böylelikle devlet sanatçılığı konusunda adı akıllara bile gelmemiştir. Ta ki Ertaş'ın hemşerisi Devlet Bakanı Profesör Doktor Ramazan Mirzaoğlu'na kadar. Ramazan Mirzaoğlu, Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'e görüşme isteğini iletir ve onun çağrısı ile de Neşet Ertaş'a devlet sanatçılığı verilmesi konusunu konuşmak üzere yanındaki Kırşehir'den gelen bir kurulla birlikte köşke çıkar. Mirzaoğlu görüşmede adı bağlama ile özdeşleşmiş, sanki dünyaya türkü söylemek için gelmiş eşsiz bir sanatkar olarak tanımladığı Neşet Ertaş'ın devlet sanatçısı unvanı almak için tüm koşulları taşıdığını belirterek bu istemle buraya geldiklerini söyler. Şimdiye değin Ertaş'a devlet sanatçısı unvanı verilmemesinden dolayı utandığını belirten Cumhurbaşkanı Demirel de onun seçkin bir sanatçı olduğunu belirterek gözden kaçmış desem de özür sayılmaz. Geç kalınmıştır. Ben şimdi söyleyeceğim ilgililere. En kısa zamanda onu tanzip edip benim önüme getirirler. Neşet Ertaş bu ülkenin yetiştirdiği çok değerli sanatçılardan birisidir. Uzun süre adı kalacaktır. Sözü, sazı, her şeyiyle o bizim sesimizdir. Anadolu'nun sesidir. Söylediğim gibi, ben şimdi oturduğum yerde bayağı mahcup oldum. Bu zamana kadar niye düşünmemişiz diye. Bazen oluyor böyle şeyler, demiştir. http://neşetertaş.com Demirel'in talimatıyla gereken adımlar atılır ve konu Neşet Ertaş'a bildirilir. Hep haktan ve halktan yana Ertaş, eşitlikçi bir tavırla Hepimiz bu devletin sanatçısıyız. Ayrıca bir devlet sanatçısı sıfatı bana ayrımcılık geliyor. Ben halkın sanatçısı olarak kalırsam benim için en büyük mutluluk bu deyip bu öneriyi büyük bir incelikle reddeder. Neşet Ertaş aynı yıl içerisinde Ahi Kültürünü Araştırma ve Eğitim Vakfı tarafından verilen Ahilik Sanat Ödülü'ne de uygun görülür. Ahilik kültürüne saygısı olan ve bu nedenle ödülü benimseyen Ertaş'a ödülü 30 Temmuz'da sahne alacağı Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'ndaki konserinin ardından sunulmasına karar verilir. Bizim de içinde bulunduğumuz, daha öncelerinde olduğu gibi yine çok sayıda sanatçı, yazar, sinemacı, politikacı, devlet adamının katıldığı, tiyatroyu hınca hınç dolduran bu seyirci ve olağanüstü bir ortamda gerçekleşen Ertaş'ın yaklaşık 3 saat süren görkemli konserinin ardından kendisi sahnede bekletilerek kısa bir tören yapılır. Sahneye Ahi Kültürünü Araştırma ve Eğitim Vakfı Başkanı Galip Demir çıkar. Demir yaptığı konuşmada ilkini Barış Manço'ya verdikleri Ahilik Sanat Ödülü'nün ikincisini, ahiliğin diğer gamlık, sevgi, saygı, hoşgörü, çalışma, ahlak, örf ve geleneklerine saygı gibi kurallarına uygun davranışlarından dolayı Ertaş'a vermeyi uygun gördüklerini ifade eder. Bunun ardından sahneye davet edilen Devlet Bakanı Ramazan Mirzaoğlu tarafından Ertaş'a ödülü sunulur ve gece sona erer. Türkiye Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı Ustalar Topluluğu. Sahnelerde adeta fırtına gibi esip muhteşem performansı ile sürekli gündem yaratan Ertaş, bir yandan sanatsal çalışmalarını sürdürürken öte yandan hem Anadolu kültürüne hem de aşiretinin müzik kültürüne başkaca yönlerden katkıda bulunabilmek adına bazı adımlar atmaya çalışır. Bunlardan biri, yüzyıllardır süregelen sanat geleneklerini yaşatan, aşiret üyesi ustalardan oluşan bir topluluk kurma düşüncesidir. Aslında bu düşünce, zamanında Kırşehir İl Kültür Müdürlüğü yapmış ve sonrasında Kırşehir Milletvekili olan Hüseyin Bayındır aracılığı ile dönemin Kültür Bakanı İstemihan Talay'a iletilmiş, bakanlığa bağlı olarak kurulan Edirne Romanlar Topluluğu gibi bir topluluğun Kırşehirli ustalar içinde kurulması yönünde bakanlık düzeyinde girişimlerde bulunmuştur. Ancak o günlerde gündeme gelen bu düşünce gerçekleşememiştir. İkili görüşmelerinde bu konuyu değerlendiren Neşet Ertaş ve dönemin Türkiye Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürü Bayram Bilge Tokel, bu düşüncenin hayata geçirilmesi konusunda fikir birliğine varırlar. Ertaş'ın girişimiyle konu Kültür Bakanı İstemihan Talay'a iletilir. Talay, onun bu isteğini olumlu karşılayarak ilgili birimlere gerekli emirleri verir. Böylece tasarının gerçekleşmesi yönünde ilk adım atılmıştır. Bunun sonrasında yapılan çalışmayla 2001 yılında Kırşehir İl Kültür Müdürlüğü'ne bağlı olarak görev yapacak olan Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Kırşehir Abdallar Müzik ve Oyun Topluluğu adıyla bir topluluk kurulur. Ancak abdal sözcüğünün yerel halk arasındaki olumsuz algılanışı nedeniyle rahatsız olan ustalar bu adın değiştirilmesini isterler. Bunun sonucu kuruluşun adı Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Kırşehir Ustalar Müzik ve Oyun Topluluğu olarak değiştirilir. Bu topluluğun kurulup çalışmalarını sürdürmesinin ardından Kırıkkale Keskin Yöresi ustalarını kapsayan bir benzeri de yine Neşet Ertaş'ın isteğiyle 2004 yılında bu kez Kültür Bakanı Erkan Mumcu döneminde Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Kırıkkale Keskin Ustalar Müzik ve Oyun Topluluğu adıyla kurulur. Sanata ve sanatçıya duyarlı, aynı zamanda kendisi de saz çalması nedeniyle tutkulu bir Neşet Ertaş hayranı olan Mumcu, onun bu isteğini olumlu karşılayarak ilgili birimlere gerekli talimatları vermiş ve yapılan çalışma sonrası topluluk kurulmuştur. Ancak Kırıkkale İl Kültür Müdürlüğü'ne bağlı olarak görev yapacak bu topluluğun kuruluşuna ilişkin son imzayı, o dönem bakanlıktan ayrılan Erkan Mumcu yerine Atilla Koç atar ve topluluk 2005 yılında göreve başlar. Bayram Bilge Tokel, görüşme 2012. Ertaş'a ömrünün bu ileriki döneminde ikinci bahar yaşatan, gördüğü ilgi yanında önemli bir başka durumda, yıllar önce aşık olup uğruna türküler söylediği, ancak ayrı düşüp de bir süre sonra da izini kaybettiği Seyhan Hanım'la yeniden yan yana gelerek hayatını birleştirmesidir. Seyhan Hanım, sanatına ve kişiliğine saygı duyduğu Ertaş'ın son nefesine kadar yanında yer alarak kendisine destek olur. Eserlerin koruma altına alınması. Ertaş ruhunu yeniden yeşertip kendisini yepyeni heyecanlar hissettiren ve ömrünün bu ikinci baharında konserden konsere koşarken bu konserlerin anlaşmalarında önemli katkısı bulunan Kalan Müzik yapım sahibi Hasan Saltık, Ertaş'ın piyasada dağınık bir şekilde dolaşan, birçoğu kimi firmalarca çeşitli yollarla ele geçirilmiş olan ses kayıtlarını toparlayıp CD teknolojisine aktararak Kalan Müzik etiketiyle albümler halinde piyasaya sunmaya başlar. Kalan Müzik etiketiyle bir arşiv serisi olarak piyasaya çıkan Ertaş albümleri yanında 2003 yılında yine aynı etiketle Ertaş'ın Kurban Olduğum adlı yeni bir albümü de yayınlanır. Firma bir yandan bunları yaparken öte yandan da Ertaş'ın eserlerini belirleyerek haklarını da koruma altına alır. Böylelikle ürettiklerinin ardına düşmemiş, bu nedenle de çeşitli istismarlara uğramış Ertaş'ın üretimleri ve eserleri koruma altına alınır. Eserleri birer birer koruma altına alınsa da Ertaş'ın bu konudaki tavrı yine paylaşımdan yanadır. O güne kadar herhangi bir eserini okumak isteyen hiç kimseye hayır demediği gibi o günden sonra da hayır demeyecektir. Bunun sonucunda eserleri bu dönemde de farklı tarzlardaki sanatçılarca albümlerde, sahnelerde seslendirilir. Yine Kalan Müziğin katkılarıyla dönemin TV dizilerinde, sinema filmlerinde değerlendirilmeye başlanır. Kazanılan gelir ise Ertaş'ın isteğiyle yine aynı yere, belki de yüzünü görmediği, adını bile bilmediği garibanlara aktarılır. Muharrem Ertaş, Neşet Ertaş heykeli. Neşet Ertaş yoğun sanatsal çalışmalarını yürütürken, babası adına dikilen ancak babasına hiç benzemeyen Muharrem Ertaş Ozan anıtı ile ilgili rahatsızlığını dönemin Kültür Bakanı Erkan Mumcu'ya bir görüşmesinde iletir. Aynı zamanda bir Muharrem Ertaş hayranı da olan Mumcu, onun bu sözü üzerine bakanlığın anıt yapım işleriyle ilgili birimi olan Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü'ne talimat vererek bir Muharrem Ertaş Neşet Ertaş heykelinin yapılmasını ister. Dönemin Güzel Sanatlar Genel Müdürü Bayram Bilge Tokel'dir. Heykelle ilgili yasal yazışma ve işlemler tamamlandıktan sonra Tokel, heykelin yapımı için devlet sanatçısı heykeltıraş Tankut Öktem'le görüşür. Heykelin yapımını kabul eden Öktem'le Tokel'in görüşmesinde ortaya çıkan tasvir, İç Anadolu'yu baştan başa eşeğinin sırtında gezen Muharrem Ertaş ve onun ardında yürüyen oğluyla ilgili bir anlatımdır. Böylelikle çalışmalara başlayan Öktem, yoğun bir çalışmayla heykelin önemli bir kısmını tamamlar. Heykelin belli bir aşamaya gelmiş olması sonucu açılışla ilgili program yapılarak tarih belirlenir. Ancak heykel de olsa babasının eşeğin sırtına biliyor oluşu Neşet Ertaş'ı rahatsız eder. Bir gece geç saatte Tokel'i arayarak eşeğin de bir can olduğu, canın canı eziyet etmemesi gerektiği inancıyla heykelde babasının eşeğin sırtından indirilmesini, eğer bu olmayacaksa hiç yapılmamasını ister. Tokel'in Öktem'le görüşmesi sonrası onun bu isteği yerine getirilerek heykelle ilgili o güne kadar yapılan bütün harcamalar göz ardı edilip yeniden yapılması kararlaştırılır. Böylelikle açılış töreni de ileri bir tarihe alınır. Bayram Bilge Tokel, görüşme 2012. Yeni yapılacak olan heykeldeki tasvir bu kez uzun sanat yolculuklarından biri sırasında dinlenme yerinde mola vermiş, yanında kendisini bekleyen emektar eşeğiyle birlikte baba oğlun görüntüsüdür. Muharrem Ertaş bir taşın üzerine oturmuş saz çalmakta, oğlu Neşet de babasının karşısında yere oturmuş kucağında bir sazla onu izlemektedir. Öktem'in yoğun uğraşlar sonucu tamamladığı heykel, Kırşehir'e bağlı Kuşdili Mahallesi Kazankaya Caddesi Kaplıcalar bölgesinde uygun bir alana yerleştirilerek 6 Eylül 2003 tarihinde yapılan bir törenle açılır. Törene Ertaş'la birlikte Kültür Bakanı Erkan Mumcu ve dönemin Kırşehir milletvekilleri, Kırşehir Valisi katılır. 32. ayrımın sonu sayfa 479.